Basketbol Severler Europot'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Buğra hoş geldin.
Merhaba Pelin, hoş bulduk.
Şimdi öncelikle dinleyicilerimizden özür dileyerek başlayalım. Çok ara verdik programlarımızın arasına. Hayatımızın çok yoğun bir dönemindeyiz ikimiz de çünkü. Arayı daha kısa tutmaya çalışacağız. Bunu biz de çok istiyoruz. Umarız gerçekleştirebiliriz. Değil mi Buğra?
Şöyle, yani ben biraz daha realist olacağım. Gerçekten hakikaten bu şartlar altında bu podcast'i oluşturmak bizim için zorlu bu dönemde. Çünkü tüm memleketimizde, yani Türkiye'de, ya bu işlerden para kazanmak gerçekten imkansız. O yüzden kendi işlerimizi yapmak zorundayız bir yandan da. Ve çok hakikaten yoğun bir dönem geçiriyoruz. Biraz geç kaldığımızın farkındayım. Ama umarım bundan sonra daha kısa sürelerde program yayınlamaya çalışacağız. Ve hani daha derin incelemelerle, en azından hani geç kalsak da öyle programı kısa tutmayacağız. Yani şu an mesela 5 haftayı değerlendireceğiz.
Evet, kesinlikle.
Böyle telafi etmeye çalışacağız. Kimse kusura bakmasın hakikaten.
Evet, ben de telafi edeceğimizi umuyorum. Şimdi geriye giderek başlayalım. Şimdi 5. haftanın maçları. Temsilcilerimizle başlayalım tabii. Anadolu Efes, Unix Kazan'la karşılaşacak 5. hafta. Bu maçtan ne bekliyorsun?
Ya şöyle, evet, dediğin gibi hani şey yapalım. Ya bu maçlar çünkü başlayacak biz podcast'i kaydettiğimizde.
Evet, hatta yayına aldığımız gün 5. haftanın ilk maçı oynanmış
olacak.
O yüzden
oradan başlayalım istedik. Hem ön bir giriş yapmak açısından daha yani nitelikli olacağını bir düşündük. Yani şöyle, Unix Kazan Efes'ten birazdan bahsedeceğiz. Herkes bekliyordur zaten.
Tabii ki.
Şimdi 4-0-4 başlayınca Efes, Unix Kazan da bu ligin çok... Yani iddialı takımlarından değil zaten, kadro kurulma şekilleri de yani çok mantıklı değildi. Bunu sezon başında ben söylemiştim. Unix'in kadro mühendisliğinde problem var. Onu da zaten yansıtıyorlar oyunlarına. Efes'in bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Öyle bir beklenti içindeyim yani. Hani daha başka bir seçenek yok önümüzde.
Peki yani değerlendireceğiz zaten 3. haftada aslında kazanmasını beklediğimiz başka bir maçı yine kazanamamıştı Anadolu Efes. Bakalım bu Unix Kazan'la karşılaşması nasıl olacak, ben de merakla bekliyorum. Peki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Real Madrid'de karşılaşacak. Oldukça zorlu olacak bir karşılaşma. Real Madrid de sezona iyi başladı. Bu maçta neler bekliyorsun?
Ya şöyle, şimdi Fenerbahçe'nin ilk neredeyse şey maçı olacak, yani böyle iddialı maçı olacak diyeyim Real Madrid gibi bir takımla. Çünkü ilk 4 maçta tamam, yani isim olarak büyük takımlar gördük, işte Panathinaikos gibi eskide mazide isimleri büyük olan takımlar, ama bu sezonki durumlara bakarsak Fenerbahçe böyle prime bir takımla henüz karşı karşıya gelmedi. Bu büyük bir test maçı olacak. Real Madrid'in eksikleri var, onu da konuşacağız. Ama evet, zor olacak tabii İspanya'da. Yani bir galibiyet beklemek, arzu etmek isterim daha doğrusu, ama yani ben bir de gerçekçi bakarsak kolay olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe bu maçı kaybederse de yani şöyle, takviminde bu maçı zaten Georgevic hani direkt artılamamıştır yani biz bu maçı kazanırız diye.
Muhtemelen.
O yüzden de çok büyük bir kayıp olmaz, ama kazanırsa büyük bir kazanım olur Fenerbahçe için. Bakalım ya, ama ben tabii biraz Real Madrid'i bir adım önde görüyorum açıkçası.
Peki, şimdi bu sezonda hala puanı olmayan iki takımın karşılaşmasına bakalım. Žalgiris Kaunas'la Bayern Münih. Bu karşılaşmadan neler çıkar sence?
Ya şimdi sezon başı tahminlerimden biraz yanıldığımı söyleyerek başlayayım. Hani Monaco ve Kazan'ı daha zayıf görmüştüm Kızıl Yıldız'la beraber. Çünkü Žalgiris'in bir kültürü olduğuna, bir hani altyapı kaynağı olduğuna inanıyordum. Kadrosu ne kadar zayıf görünse de bir ekol takımı olduğu için. Yalnız Žalgiris ufak yanılttı. Yani hani tabii ki 4 maçın 4'ünde kazanmasını beklemiyordum, ama 1-2 maç kazanabileceklerini düşünüyordum. 0-4 başladı onlarda. Koç değişikliği oldu ikinci hafta.
Evet, yani, Žalgiris Kaunas'ta.
Ama o da pek şu an çare olmuş gibi görünmüyor. Yani zor bir maç, ama Bayern Münih de gerçekten hani o da daha büyük bir hayal kırıklığı olabilir taraftarları açısından.
Evet ya, fakat ben de daha fazlasını bekliyordum.
Daha nitelikli
açıkçası
bir takım Bayern Münih, hani tek tek oyunculara baktığımızda. Zor da olsa Bayern Münih kazanmaya daha yakın bence. Trinkieri'de o bir galibiyet alır artık diye bekliyoruz yani. O da
alması da lazım
karanlığa
artık
doğru
çünkü
ilerliyorlar.
Kendisi için. Peki, Maccabi Tel Aviv ve Panathinaikos karşılaşmasıyla devam edelim.
Futbol tabiriyle bir olur. Panathinaikos'un ne kadar zorlanacağını söylemiştim sezon başında. Makabi'den daha umutluydum. Makabi de biraz aslında beni şaşırtıyor gene. Yani umutlandığım kadar iyi değiller ama İsrail'de kolay değil maç kazanmak. Yani şöyle baktığımızda iki takımı teraziye koyduğumuzda Makabi bu maçı kazanır. Bu Panathinaikos alırsa sürpriz olur.
Peki, hemen hızlıca devam edelim. Olympiakos bu sezonda beklentilerin epeyce üstüne çıktı. Şu an puan durumuna baktığımızda 3. sırada görüyoruz. CSKA Moskova ile karşılaşmalarında ne bekliyor sence Olympiakos'u?
Ya şimdi şöyle, Olympiakos hakikaten yani ben şunu söylemiştim hep hani sezon başındaki biraz programa atıf yapıyorum ama onu gerektiriyor şu an konuşma. Olympiakos elindeki oyunculardan bazılarını tutup tutmayacağı belli değildi. O kadroyu korursa yine bir şeyler yapabileceğini söylemiştim ama elindeki oyuncuları tutamazsa zor günler bekliyor demiştim. O kadroyu biraz tuttu Olympiakos. Hatta üstüne de inşa ettiği bazı parçalar var. Ya bu sayede hani tamam bir orta sıra takımı bekliyorduk ve ilk 8'i zorlayacak. Fakat çok hakikaten iyi başladılar ve çok dirayetli bir takım. Yani bir maç kaybetti Olympiakos ama onda da yani son şeyi de
Evet,
kaybetti.
konuşacağız onu zaten.
Yani ucu ucuna kaybetti. Hani herkese zorluk çıkaran çok tehlikeli bir takımlar. Real Madrid'i falan yendiler yani. Baskonya'ya 25 sayı fark attılar. Ya CSKA'ya da müthiş zorluk çıkaracaklar. O %100. Isıran bir takım olmuş çünkü ama CSKA da biraz yani sallantılı başlamadı aslında. Şimdi 3-1 onlar da fena değiller ama bir şey yok böyle. Hani şampiyon performansını henüz görmüyoruz. Tabii sezon başı her şey daha değişken ama CSKA da içeride bir mesaj vermek isteyecektir. Şimdi Kanat Farid de katıldı CSKA kadrosuna bir uzun geldi Milutinov'un sakatlığından sonra. Sert bir takım CSKA. CSKA içeride zor da olsa kazanır ama haftanın belki de en iyi maçı olmaya aday yani.
Evet, izlemesi çok keyifli olacak. Heyecanla bekliyoruz. Olimpia Milano ve Asvel maçına bakalım. Milano zaten senin de şampiyonluk adaylarındandı bu sezon için. Güçlü bir takımdı. Evet, güç iyi de başladı. 4'te 4 başladı zaten. Bu maç neler getirir, ne diyorsun?
Ya şimdi Azrail'i de hiç yabana atmayalım. Onlar da hakikaten sezona beklentilerin üstünde başlayan
Ya,
takımlardan,
tabii
giren
evet.
takımlardan.
Anadolu Efes'i mağlup ettiler mesela.
Ama iyi bir atletizmle geldiler. İyi transferler de yapmışlardı. Yani böyle diri bir takım Asvel. Milano yalnız hakikaten sükseli bir kadroya sahip yani. Zaten iyi bir takımdı. Hani kaybettiği parçalar oldu. İşte Panther gibi önemli isimler ayrıldılar takımdan. Fakat yerine de hakikaten yani Devin Hall gibi, Nicolo Melli gibi önemli isimler takviye ettiler. Daha şimdi ismini saymadıklarım. Yani neredeyse böyle NBA ile EuroLeague takımı arasında bir seviyeye yükseldiler. Şey olarak, oyuncu profili olarak.
Evet,
Ha,
kesinlikle.
oyun tam olarak orada mı? Değil ama şu an sezon başı için en yeterli takımlardan biri görünüyor. Bu performansın üstüne de ya bir de oturmuşluk eklerse sezon içinde Milano hakikaten yani şampiyonluğa doğru yürüyecektir. Ama ben tekrar söylüyorum yani adaylarımdan biri ama benim hala adayım Real Madrid. İri diri bir Real Madrid bence sezonun favorisi görünüyor.
Peki, Kızıl Yıldız ve Alba Berlin'le devam edelim.
Ya iki şey diyeyim alt sıralardaki
Evet,
takım
fazla
maçı.
iddialı
Ya Kızıl
olmayan.
Yıldız şu an öyle görünmüyor ama tabii sezon içerisinde büyük bir atılım yapabilecek kadro kalitesine bence sahip değiller. Ama evlerinde net Kızıl Yıldız kazanır. Alba Berlin'in hiç canı yok yani. İzledik. Ben Fenerbahçe maçını bir kenara bırakıyorum o talihsiz kazayı. Alba Berlin'in hiç canı yok yani. Tabiri caizse.
Peki şimdi Baskonya ve Monaco ile devam edelim. Baskonya'yı biliyorsun, ben çok seviyordum. Hatta geçen sezon playofflarda görmeyi umuyordum. Bu sezon belki biraz daha iddialı olurlar, belki playofflarda izleriz diyordum. Şu an için biraz daha ortalama bir performans sergiliyorlar gibi görünüyor. Bu maçta neler getirir sence?
Şimdi bu maç bu haftaki fikstürün en bilinmez maçı. Çünkü Monaco çok dengesiz bir takım. Yani iyiler. Beklentilerin üstündeler. Baskonya da hakikaten iyi, bence iyi başlamadı.
Evet.
Ya maç kazandılar ama kaybettikleri maçlarda çok kayıptılar. Tam bir oturmuşluk yok yani kadroda. Yani hiç yani tahmin edilebilir bir maç değil ama şey bekliyorum yani Monaco'nun skoru yukarıya çekmeye çalışacağını, Baskonya'nın daha çok savunmayla kazanmaya çalışacağını. Kimin kumarı tutarsa o kazanır. Ama ev sahibi her zaman avantajlıdır EuroLeague'de. Yani ama şey yani tahmin edilmesi zor bir maç. Onu da artık izleyip görelim hani bence.
Bu arada artık hani kısıtlamalar hemen hemen tamamen kalktığı için seyirci ne kadar yoğunlukta, bunun farkını hissediyoruz biz de izlerken.
Ya şimdi şeyde San Sebastian'da yani Baskonya'da ya seyircinin etkisi tabii vardı. Eski yıllarda daha çok vardı. Ta
Ya genel
Seramika
olarak söylüyorum ben.
zamanlarında ama ya ondan ziyade hani salona biraz alışmak, potaya alışık olmak o da etkili oluyor yani iç sahada. O yüzden hani ev sahibi her bu maçı özelinde demiyorum yani herhangi bir maçta ev sahibi hep bir adım önde oluyor. Hani bariz bir kalite farkı yoksa iki takım arasında. Öyle
Peki,
oluyor yani.
şimdi bu hafta için sona bıraktığım karşılaşma Barcelona ve Zenit karşılaşması. Ne dersin? Hani geçen sezonki gibi bir playoff mücadelesine benzer bir şey izler miyiz iki takım arasında? Çünkü geçen sezonda playofflarda yarışmışlardı bu
Ya
takımlar.
yarım kalan bir hesap var gibi görünüyor ama sezonun çok başı. Zenit de iyi başladı bu arada.
Barcelona 4'te 4 tabii, yani onu
4'te 4
hatırlatalım.
konuşacağız ama yani çok zor kazandığı maçlar var uzatmada bir sayıyla. Onunla bunlar biraz şansla. Oyuncu kalitesiyle. Zenit Barcelona'yı zorlar ama Barcelona kazanır ya. Barcelona'da da bu sene hakikaten iddialı bir
Şu an
takım.
lider zaten Barcelona.
Yani tabii ki 4 galibiyet hani orada averajlar çeviriyor, devreye
Ha,
giriyor.
o yüzden.
Ya Jokubaitis'in özellikle takımda kalması yani NBA'deki istediği kontratı bulamaması Barcelona'nın bayağı bir elini güçlendirdi. Onun sezon başı çünkü şey demiştik. Hani Jokubaitis'in olmadığı bir Barcelona guard problemi çekecektir ama şu an hiç problem yok. Her mevkide rahat adamları var. Orada tek üzücü nokta Sertaç Şanlı'yı pek göremiyoruz
Evet.
rotasyonda. Yani Roland Schmidt bile daha önde görünüyor şimdilik.
Ama beklemiyor muydu bunu sence?
Ben
Ben bekliyordum açıkçası.
beklemiyordum. Ya yani şöyle beklemiyordum. Tamam şey değildi tabii ki. Brandon Davis yerine Sertaç'la başlayacağını düşünmüyordum. Bu Yasikevicius'un ama yani daha fazla süre almasını, daha efektif oynamasını açıkçası beklerdim. Hani bu sadece Barcelona tercihi açısından demiyorum. Sertaç da daha çok bence formayı istemeli yani biraz böyle alışma sürecini çabuk atlatmalı.
Biraz daha zaman belki lazım. Hani daha sezon yeni başladı sayılır. Göreceğiz. Peki şimdi dördüncü haftanın maçlarına geçmeden önce bir temsilcilerimizi genel olarak değerlendirelim istiyorum. Tabii Anadolu Efes'le başlayalım. Çünkü geçen sezonun şampiyonuydu Anadolu Efes. Çok şaşırttı gerçekten. Hani bizi de şaşırttı. Eminim bütün taraftarlarını şaşırtmıştır. Kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü başlangıcını telafi etmek için hatta bir transfer yaptı. Yani neden, ne aksıyor sence Efes'te? Yani şu an 4'te 0 yapmasının nedeni ne? Neden oyunlarda o Efes varlığını gösteremiyor? Problem ne sence?
Problem çok. Şimdi saymakla bitmez. Ama kimse Efes'in 0-4 yapacağını tahmin etmiyordu tabii
Tabii,
ki. Ne
kesinlikle.
problem olursa olsun. Yani bunu çıkıp da hani şey diyen pardon ben bunu tahmin ediyordum diyen yalan söyler açıkçası. Kimse yani Ergin Ataman'dan tut en küçük taraftarına kadar yani en küçük yaştaki taraftarına yoldan geçen amcaya kadar kimse 0-4 yapar demez Efes. Ha fikstür zorlu muydu? Zorluydu. Tabii şimdi bunun arkasına sığınmak da hiç makul değil şampiyon bir
Tabii, çünkü
takım için.
şampiyon olmuşsun.
Ama tabii ki zorluydu. Zor maçlarla başladılar. Ya şöyle bir hani şey geldi, darbe geldi sezon başında Real Madrid'den Efes'e. Orada biraz farklı kaybetti Efes. Bir de hiç istediği oyunu koyamadı. Şimdi o maçtan bakarsak sakatlar vardı. Ben biraz da Efes'in şey yanılgısına çok düştüm. Gördüm. Hani olur mu diye bekliyorduk. Şimdi Ergin Ataman'ı eleştireyim biraz. Böyle doğal olarak kupa aldıktan sonra Efes artık bütün yani medyada bir unsur olmuştu. Hani böyle işte Ergin Ataman'ı her yerde görüyoruz. Orada burada oyuncular sürekli medyada işte şöyle. Yani onun bence gafletine kapılmışlar.
Hep biraz rehavet vardı
Bir
zaten.
geldiler. Bence hepsi tatildeydi Ergin Ataman dahil. İşte Simon falan da olmayınca sakatlıktan dönen bir Singleton vardı. Zaten Singleton'da yaşı gereği o sakatlıkları hemen atlatması hani mental ve şey olarak ya fiziksel olarak zor oluyor. Onların etkisi rağmen seneye çok iddialı başladı. İşte içeride bir de ne kadar olursa olsun geçen seneden kalan bir intikam şeyi var yani. Hani 3-2'ye giden
Evet,
seride
o
Efes eleyip
hissediliyordu.
şampiyon olmuştu. Ya onun etkisi Efes mağlup oldu. Ya yani de orada mağlup oldu. Onu bir şey diyemeyiz yani. Hani bu oldu diyelim.
Tamam, olabilir. Hı.
İçeriye geldik. CSKA Moskova. O da çok zor maç.
Hı.
Onlar da Efes'i hep mağlup etmek için hani bütün ellerinden geleni yapacakları belli olan bir takım. Yani sadece Efes'in şampiyon olması değil. Yani CSKA'nın da hep bu şampiyonluk parolasıyla hareket eden bir takım olması. Bütün hani şeyi zaten maçın nasıl bir atmosferde geçeceğini gösteriyor. Şimdi Braimat karşısında gelen mağlubiyetin etkisiyle Efes aslında bir reaksiyon vermeye çalıştı.
Hı.
Hani daha iyi göründü CSKA Moskova maçında.
Evet.
Sadece belli kırılma anlarında Efes'in fiziksel defekleri ortaya çıktı bu defa da. Ya özellikle pota altında şimdi ben bütün yani bu katıldığım programlarda Petrušev'i övüyorum.
Hı
Yani şey
hı.
açısından övüyorum derken ben beklentilerim yüksek, potansiyelli bir oyuncu iyi olacak. Kimse de merak etmesin ama berbat bir savunması var şu an için. Çünkü yani Euroleague bir, yani burada ayrı bir tecrübe, iki takıma alışmak,
Hı.
üç, dört numaradan da hiç savunma katkısı yok. Yani orada da bir problem var. Hani Petrušev'in açığını kapatacak kimse de yok. Petrušev'i hücumda değerlendirirken yani savunma kısmında işte Dunstan'ı kullanayım desen Dunstan'da da o ışık yok artık. Onun getirisiyle de problem var yani pozisyonlarda. 4'te 5'te sıkıntı var. Zaten guardların durumu da muallakta. İşte Mišić bir maç var, bir maç yok. Larkin böyle
Aynı
dalgalı
şekilde
bir
evet.
performans var. İşte Simon yok. Orada zaten büyük bir kayıp. Hani kat gelmiyor James Anderson işte. Yani ne özverili bir oyuncu ama hani o Simon'un yarattığı rolü asla yapabilecek bir durumda değil. Hani farklı nitelikleri var. Hal böyle olunca işte küçük yani farklar CSKA karşısında da mağlubiyet getirdi. Şimdi bu Efes'in tabii psikolojisinde bir derin bir defek yarattı yani. Hani iki şampiyonluk yarışındaki rakibine yenilmek sezon başında. Bunun moral bozukluğunu atmak için Azvel deplasmanına çıktı Efes.
Ve 19 sayı
İlk yarı
öndeyken evet
öndeydi.
maçı verdi.
Orada bir kırılım ve işte kaybetme alışkanlığı, o boş vermişlik bir an ortaya çıktı. Hani ufak bir kırılımda Efes maçı bıraktı. Nereden nereye geldi maç? Azvel'e de mağlup oldular. Yani o maçın bir izahatı vallahi çok var mı? Yok. Hani şöyle yok. Yani elindeki maçı vermeyeceksin Azvel gibi ortalama bir takıma. Bu maçtı bence Ergin Ataman'a yazar bu arada.
Hı.
Yani ilk iki maç hadi diyelim böyle şeyler oldu ama bu maç Ergin Ataman'a yazar. Sonra gidip gene çok zor bir maç. Yani Efes'e hakikaten şey de Armani Milan'la
Evet. O
deplasmanda
hakikaten zor bir maçtı
orada da
yani.
CSKA maçının birebir kopyası
Hı.
oldu. Şöyle yani Efes gene daha ısıran bir takım olmaya çalıştı. Şampiyon apoletini hani sahaya koymaya çalıştı ama işte şey de böyle yani nasıl diyeyim pozisyon pozisyon bazı defekler ortaya çıktı. İşte iki numarada özellikle çok problem yaşadı Efes. Sayı bulmakta ve şeyde Milano'nun o skorer gardlarını durdurmak çok problem. Ama yine pota altında resmen işlediler orayı yani.
Hı.
Yani oradaki zafiyetler bu iki kritik maçı kaybetmeye neden oldu. Ama Real Madrid'le Azvel maçında zaten takım kötü oynadı. Komple kötü oynadı yani. Şimdi Elia Bryant hamlesi geldi.
Evet. İşe yarar mı?
Ya bu yarar, neden yarar? Buradan şu çıkarımı yapabiliriz yani. Kronoslav Simon'un ya durumu ciddi
Hı.
muhtemelen. Yaşı da ileri olduğu için Simon'un ya hani Efes'le yolları ayıracaklar, büyük bir sakatlık var. Ya
Hı.
da hani ayırmasalar da bayağı bir maç kaçıracak ki orada bir boşluk
Hı.
var. Yani Shane Larkin kötü, Vasilije Mišić kötü. Yani daha doğrusu formunu bulamıyor. Demek ki yani Türk rotasyonu da yeterli değil. Yani Rodrick Boba bu arada gölge adam
Evet, baba
rolünde.
beni şaşırttı mesela. Çok şutör bir oyuncu çünkü normalde.
Ya o biraz şutunun, şimdi konuyu dağıtmayayım ama şutun ona gelmesi
Tabii
üstünden
gelmiyor. Hı
oynayan bir
hı.
oyuncu. Orada bir Efes'in takım olarak yapısındaki problem Boba'ya da yansıyor. Hani kendi oyununu yaratacak bir rolü yok şu an Boba'nın
Hı.
Efes'te. Onu bazen yapmaya çalıştı bu arada. Hani mecbur kaldığı için Milano maçında falan ama yani
Hı.
Boba orada değil şu anda. Hal böyle işte Buğra'n Tuncer'dir, Tolga İçim'dir. Yani bunları Buğra'n denemedi gerçi ama Tolga'yı bile denedi
Hı
yani
hı
Ergin
hı
Ataman.
hı.
Buradan Tolga da bize kızmasın da yani hiç rotasyonda şans bulan bir oyuncu olmadığı için söylüyorum Euroleague'de. Baktı ki olmuyor. Yani Elia Bryant'ı transfer etti Efes. Elia Bryant çok önemli bir oyuncu. Ya Maccabi'de çok büyük potansiyel olduğunu göstermişti. Sonra zaten Milwaukee Bucks'a gitti, orada şampiyonluk yaşadı. Her ne kadar pek şampiyonlukta payı olmasa da sonuçta o atmosferi bilen, şampiyon takımdan gelen bir NBA oyuncusu şeyi var şu anda, böyle etiketi var Elia Bryant'ta. Avrupa'da nasıl oynadığını da hepimiz biliyoruz. Efes'e neler katar? Ya illaki bir şeyler katar. Yalnız orada bir tane problem var. Şimdi takip edenler bilecektir Elia Bryant'ı. O da yani Larkin'le Misic gibi o topu aslında elinde oynamayı seven, topu isteyen bir oyuncu. Şimdi kim oynayacak topla onu göreceğiz bakalım süreç içinde. Yani Simon'un şöyle bir özelliği var. Simon çok da olgun, çok da rolünü bilen. Tamam, topla oynayan zaman zaman, ama zaman zaman yani top ona oyun çizildiğinde oynayan bir adam. Ama Elia Bryant zaman yani şöyle bir oyuncu, alıp alıp gitmek de isteyen. Yani bazen kendini çok kaptıran bir oyuncu. Shane Larkin'e benziyor daha çok.
İki
Bakalım.
Larkin bir takıma fazla gelir mi
Ya
acaba?
bir ipte iki cambaz oynarsa çok iyi oynar, ama oynamazsa da bilemiyorum. Ben daha çok ya bir uzun beklerdim Efes'ten. Hatta sezon başı Petrušev transferinde de yine söylemiştik, yani hani yine de Tibor Pleiss'la Dunstan'a güvenmek ne kadar doğru arkada diye. Ya Pleiss hiç yok, hayalet gibi. O yüzden yani bir uzun gelir mi? Tarık Black gitti, NBA'de kontratı almıştı bu sene, ama hala Tarık Black sesleri de bu arada kulislerde dinmiyor. Ya Tarık Black nasıl olur? Yani o zaman şöyle iki Dunstan'ınız olmuş gibi olacak. Tarık Black biraz o tarz bir oyuncu, ama Petrušev gibi zarif ve yani hücum odaklı oyunu olan bir oyuncu, arkasında iki tane dev olsa fena olmaz Efes pota altı için. Bence yani ekonomik şartlar uygunsa ve yani Tarık Black Avrupa'ya dönecekse yerinde bir hamle olur. Yani Efes şimdi şu an nitekim 4 maçı var önünde. Daha kolay yani, böyle Euroleague'in zayıf diyeyim nispeten takımlarıyla oynayacak. Buradan bir hani en azından 4'te 4, 4'te 3 geçerse Efes biraz olsun morallenir. Ama Ergin Ataman'ın bir şeyler yapması lazım. Yani öyle biz şampiyonuz kafasıyla gitmenin bir yere varmadığını gördük. Yani
Evet,
yatmakla bir
kesinlikle.
tek karpuz büyür yani. Ya öyle olmamış işte. Efes bütün yaz bence yatmış mental olarak.
Evet, öyle görünüyor kesinlikle. Bu arada Anadolu Efes'te şeyi de hatırlatalım. İkinci haftada Shane Larkin haftanın hayal kırıklıkları arasında seçildi. Yani CSKA Moskova ile maç yaptıkları haftaydı, ikinci hafta. Onu da bir hatırlatmış olalım.
Ya Efes takım olarak hayal kırıklığı, yani sadece Larkin'e indirmemek lazım
Yani
olayı.
yıldız bir oyuncu olduğu için tabii özel onun da üzerinde oluyor. Onun performansı da özel olarak konuşuluyor. Şimdi diğer temsilcimize geçelim o halde, Fenerbahçe Beko'ya. Şimdi Fenerbahçe Beko için sen şöyle bir endişen olduğunu söylemiştin. Şimdi bu takım Kokoşkov'un kurmuş olduğu bir takım. Djordjevic tamam hani iyi bir koçtur ama Kokoşkov'un kurmuş olduğu bir takımla acaba kimya tutar mı tutmaz mı? Bunu göreceğiz demiştin. Oradan başlayayım ben de. Sence bu kimya tuttu mu ya da ne aşamada şu anda?
Valla yapım aşamasında. Şimdi onu söylemek için çok erken. Yani koç yeni, oyuncular yeni, her şey yeni. Bir tek işte Ülker Sport Arena'yla Maurizio Gerardini var eski. Hani neredeyse geri kalan her şey yeni. Bir de Yan Veseli var. Şimdi orada tek problem var. Oyunu nasıl oynayacağını tam olarak karar vermiş değil Fenerbahçe. Yani Djordjevic başka bir şey istiyor, oyuncular başka bir şeye uygun. Ama bu aşılmayacak bir sorun da değil. Hani ortada buluşacaklardır illa ki, son maçlara baktığımızda da yavaş yavaş sanki buluşuyorlar. Tabii bu şey değil, birden pik yapacak Fenerbahçe değil. Bu süreç olacak yani, zaman alacak bir şey. Ve şimdi Efes'ten bahsettiğimiz için diyorum, yani Fenerbahçe'nin ilk 4 maçı da nispeten kolaydı yani Anadolu Efes fikstürüne göre. Hatta bence Panathinaikos'a mağlup olmak mesela cepten yemek oldu Fenerbahçe için. Alba Berlin'e mağlup olmak zaten hani yani kredi çekip onu yemek gibi bir şey oldu Fenerbahçe için, Alba Berlin'e yenilmek. Belki 4'te 4 yapacağı fikstürden 2'ye 2 çıktı Fenerbahçe, ama olur, sezon başı yeni takımdır. Ben orada hani sadece şeyden dert yanarım, Alba Berlin'e yenilmezsin. 14 sayıyla yenilmezsin yani. Ne kadar kötü olursan ol yenilmezsin. Orada bir ruhsuzluk hakimdi takımda. O da şeyden oluyor ya. İşte takım dinamiğinin daha henüz oturmamasından. Yani bazen bir kırılım yaşadığında geri döndürecek oyuncu henüz yok yani. Yan Veseli, Nando De Colo bunlar var ama Nando De Colo rolünden ne kadar memnun?
Nando De Colo pek mutlu gibi gelmiyor
Ya
bana bu
şöyle,
sezonda.
şöyle.
Daha yorgun görüyorum onu. Daha böyle demotive görüyorum.
Çünkü bir numara oynatılmaya çalışılıyor. Hiç onun rolü değil. Yani biraz da yaşı da ilerledi. Ya, tamam şey diyor, ben hani bu rolde de problem yok diyor ama bence pek de memnun değil hakikaten dedi. Fenerbahçe'nin sorunu o zaten. Bir, takım kimyasının henüz tam oturmaması. İki, oyun kurucu eksikliği. Yani Pierre-Henry kenardayken gerçekten işler karışıyor yani. Alternatif gardın Nando De Colo olunca bu sefer Nando De Colo'nun iki numaradaki etkisini indiriyorsun. Orada Şayok Guduric'e gidiyorsun. Orada yalnız Guduric formda değil. Şutör problemleri var Fenerbahçe'nin. O yüzden en dış şut problemi var. Öyle bir sorun var. Ama genel olarak ben Fenerbahçe'nin performansını normal karşılıyorum. Bir Unix maçı var.
Evet, 2000 yıl senesinden bu yana en az skorlu maçların arasına girmiş oldu o maçta.
Ya yani evet, Unix yani en az sayı atan takımlardan biri oldu EuroLeague tarihinde. Yani EuroLeague adıyla devam eden 2000 yılından beri. Yani maç değil de kazan şey yapmış oldu yani. En az sayı atan takımlardan biri oldu. Fenerbahçe gayet iyi skor buldu 80 sayı. Yani kazan şimdi diyecekler ki Fenerbahçe'nin galibiyetini küçümsemeyelim. Hatta asla küçümsemeyelim. 40 sayı fark var neredeyse. 41 sayıda tutmuşsunuz rakibi ama kazan çok dengesiz bir takım. Yani attığı zaman atıyor. Atamadığında hiç atamıyor. Hani ya biraz böyle gelişi güzel bir takım. Ama müthiş oynadı Fenerbahçe. Hakikaten hakkını verelim. Kazanan nefes aldırmadı. Zaten orada yani Hezonya falan devreye giremediği zaman işler zorlaşıyor. Çok net. Güzel bir galibiyet oldu. Moral, motivasyon açısından çok
Kesinlikle.
hakikaten Fenerbahçe'yi zirveye çıkaran bir maç olmuş olabilir yani hani şu yaşadıkları süreçte. Çünkü onun öncesinde ne yaşamıştı Fenerbahçe? Bir mağlubiyetle gelmişti. Hem de nasıl bir mağlubiyetle? Almanya'da kimsenin adından bile bahsetmediği bu sene. Hani mütevazi kadrosuyla
Alba
Alba
Berlin.
Berlin'e 14 sayı ile mağlup olmuşlardı. Yani onun da hakikaten üstüne bu farklı galibiyetin gelmesi biraz olsun şeyi durdurdu diyebiliriz. Hani yoksa burada da bir mağlubiyet gelse kaza bela Saşa Georgiev için durumu zaten sorgulanmaya başlayacak. Şimdi hiç şey yapmayalım yani kendimizi kandırmayalım. Burası Türkiye. Kimse sabretmez. 3 maç mağlubiyet geldi mi? Georgiev sorgulanır. Transferler sorgulanır. Bir de yetmez. Bizi yarıda bırakıp gittin Igor Kokoşkov diye ona sallanır arkasından. Yani hani o
Üsküdar geçti ama.
oraya doğru giderdi işte. Maurizio Gerardini sorgulanır. İşte artık doğru seçimler yapamıyorum falan. O bu galibiyet Unix maçı hakikaten çok önemli. Biraz şeyi rahatlattı Fenerbahçe'yi. Bir de şimdi çünkü Real Madrid deplasmanına çıkıyorlar. Hani 1'e 4 gitme ihtimali vardı Fenerbahçe'nin.
Burada Real Madrid maçında epeyce eksik olacak yani Real Madrid cephesinde. Bu bilmiyorum Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırır mı ya da nasıl etkiler ne düşünüyorsun? Sergio Llull olmayacak, Adam Hanga yok, Anthony Randolph yok, Trey Tompkins yok.
Randolph 2 senedir falan yok. Yani onu geçiyorum. Adamanga da şaibeli oynamasa ama Adamanga bir rol oyuncusu. Savunması gerçekten Real Madrid'de güç katıyor bu sene ama yine de çok derin, çok iddialı bir kadrosu var Real Madrid. Özellikle pota altında. Ben onu hep sezon başından beri söylüyorum. Benim böyle biraz tansiyonumu yükseltiyor yani şey olarak bizim takımlarla karşılaştığında. Özellikle Yabusele, Evan Fournier ve şey Tavarezli pota altı rotasyonu yani bir yamyamlar ordusu gibi yani gerçekten çok sıkıntılı. Durdurmak çok güç ama Fenerbahçe'nin pota altı hakkı fiziksel olarak onlarla başa çıkabilecek düzeyde. Burada kısaların öne çıkacağı bir maç göreceğiz. Ya tabii ki pota altında müthiş bir mücadele olacak da ben orayı biraz da dengeli görüyorum. Kısaların performansı ön plana çıkar. Yani eksiklerin olması tabii avantaj ama dediğim gibi derin kadro Real Madrid. Orayı bence dolduracaklardır. Ya şeye dönecek olursak geçmişe. Fenerbahçe'nin en büyük bence şeyi Panathinaikos'a kaybetmek oldu. Bir de Panathinaikos nasıl kaybetti hatırlayalım hepimiz.
Evet, çok yani son kötü bir zamanda maçtı.
Yani teknik faullar, hakem hataları vesaire gene Fenerbahçe'nin canını yaktı. Ama maçı da oraya getirmek biraz da bizim de şeyimiz. Bir o ikinci adım atamadık. Hep öne geçtik, yakalandık, öne geçtik, yakalandık. Yani o şeyi koyamadık yani üstüne. Sonra da zaten hakemler aldı maçı. Panathinaikos'a verdi öyle olunca. Orada kaybetmek hakikaten acı oldu. Çünkü çok yaklaşmıştık galibiyete. Ama bunları tabii unutup bir kenara atmalıydık. Fakat bir Alba Berlin mağlubiyeti. Neyse ki hep üstüne bastım. Kazan geldi ve bizi kurtardı. Şimdi ilk hafta da Kızıl Yıldız'ı mağlup etti, başardı Fenerbahçe.
Evet, ama ancak hani biraz yani Kızıl Yıldız'ın çok fazla eksiği vardı mesela o maçta. Çok daha rahat kazanmasını beklerken yani zor bir şekilde mağlup etti.
Ya şöyle ilk haftadır hani takım daha yeni. Ama dediğim gibi Kızıl Yıldız dar bir kadro ve eksikleri vardı. Ona rağmen bence müthiş mücadele etmişti Kızıl Yıldız. Fenerbahçe ile kıran kırana bir maç oynadılar. Ya orada Fenerbahçe'nin ben şeyine veriyorum yani daha alışkanlıklarının başlamamasına. Ama galibiyet gelmek önemliydi. Hani mağlubiyet çok problem yaratırdı. Ya kısaca şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'yi böyle göreceğiz bu sezon. Yani bir inişli bir çıkışlı.
Dengesini bulmaya çalışırken.
Dengesini bulmaya çalışacak. Özellikle sezonun ilk yarısında. Ve herhangi bir ekleme gelmezse kadroya böyle göreceğiz. Biraz sabretmek lazım yani.
Peki Fenerbahçe'yi kapatmadan önce bir oyuncu özelinde bir şey sormak istiyorum. Sen Polonara transferinden dolayı çok heyecanlıydın. Ne düşünüyorsun? Beklediğin heyecanı verdi mi sana? Ya yaşattı şimdi, mı?
Aşil Polonara Kokoşkov sistemine daha yatkın bir oyuncu. Djordjevic pek diye tercih etmiyor Polonara. Ya ediyor da rotasyona yani şöyle rotasyonda daha az süre verdiği bir oyuncu oldu. Tabii ki bu bizim heyecanımızı biraz yarıda bıraktı. Bence bütün Fenerbahçe taraftarları da benimle aynı düşünüyordur. Yani Polonara'ya ayrı bir antipatisi yoksa kimsenin. Ya orada ama sistem Polonara için bu kadar süre tanıyor şu anlık. Kendi mücadelesiyle iyi mücadele ediyor bu arada aldığı sürelerde bence. Yani kendini daha öne taşıyabilir. Ama hocanın tercihi biraz daha orada. Tabii ki Jan Vesel, Devin Booker ikilisini yan yana koymak gibi şimdilik de Polonara'da tabii ki önemli bir rotasyon oyuncusu.
Peki şimdi takımlarımızı değerlendirdik. Dördüncü haftanın maçlarıydı, geriye giderek demiştik konuşacağız. Şimdi her maçı konuşmayacağız ama daha böyle öne çıkan maçları biraz daha kritik olarak değerlendirdiğimiz maçları konuşacağız. Zenit ve Bayern Münih maçıyla başlayalım. Ne diyorsun bu maçla ilgili? Dördüncü haftada.
Zenit Bayern Münih maçı neden önemliydi? Zenit geriden gelip kazandı. Orada Bayern Münih'in hakikaten şey koyduğunu görmüştük, dirayet koyduğunu gördük. Fakat son 3. çeyrekte yani şeyde giden Bayern Münih, geride giden Bayern Münih 3. çeyrek öne geçti. Yani bir adım daha öne çıkmıştı deplasmanda. Sonra Zenit Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı. Bu şu açıdan önemli. Zenit geçen seneki karakterini hala koyuyor. Yani bu maç onu gösterdi bize. Yani Zenit kolay kolay kaybetmiyor ve karakter koyuyor. Yanlış bilmiyorsam da şu an 3-1 olarak puan tablosunda yine yukarılarda yer alıyorlar.
Evet, aynen öyle.
Hani bu maçı o yüzden değerlendirmek istedim. Ayrıca Bayern'e de girersek biraz. Bayern ucuna getirdiği iki tane maçı kaybetti. İlk haftada da Maccabi Tel Aviv deplasmanında çok geriye düşmüşlerdi. Sonra yetiştiler ama sonunu getiremediler. Ya Trinkieri'nin sistemi çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü geçen seneki kadro kalitesinin bence yarısına kadar düştü Bayern Münih.
Bunu söylemiştin ama transferleri değerlendirdiğimiz zaman bunu beklediğini söylemiştin.
Yani işte dedim ya bazı gidenlerin yeri daha nasıl diyeyim zayıf oyuncularla doldu. Mesela Wade Baldwin ayrıldı. İşte Darion Hilliard. Ya Hilliard tam önemli bir oyuncuydu eskiden ama şu anki formuna bakarsak zaten şey de ortada yani sonuç. İşte Otello Hunter geliyor takıma. Ya Otello Hunter'ın artık yani yaşı gelmiş kaça. Hani sen potu altından gönderdiğin oyuncunun yerine şeyi getiriyorsun. Otello Hunter'ı getiriyorsun. Bir gömlek daha aşağıda. Ha böyle şeyler olunca Paul Zipser biliyorsun çok talihsiz bir beyin kanaması için. Onun da tabii olmayışı falan hani takıma daha henüz takviye yapamaması. Bayern'deki sorunların şeyini oluşturuyor. Zenit'i beğeniyorum genel olarak. Zenit güzel de bir takım yaptı. Geçen seneki çizgisinde, havasında devam ediyor. Sezon ilerledikçe Zenit'ten de daha çok da bahsederiz.
Peki o zaman başka zorlu geçen, bayağı mücadele ile geçen maçla devam edelim. CSKA Moskova ve Kızıl Yıldız maçıyla. Evet, yani aslında Kızıl Yıldız zorladı epeyce burada, değil mi? CSKA'yı ne dersin?
Ya tabii ki zorladı. Hani Rusya deplasmanında 2 sayıyla bitmiş bir maçtan
Evet.
bahsediyoruz. Ne olursa olsun ve şöyle 2 sayıyla bitmiş bir maç. İlk yarı sonucu 42-42. Üçüncü çeyrek sonucu 57-57 ve 2 sayıyla kaybeden bir Kızıl Yıldız. Yani son anda Kızıl Yıldız'ın nefesi yetmedi işte kadro derinliği olan CSKA'ya karşı. Ama CSKA yani Efes'i zor yendi. Tamam, Efes geçen senenin şampiyonu. Şeyi zor yendi. Kızıl Yıldız'ı zor yendi. Yani birçok maçta zorlandı CSKA Moskova. Kazanıyorlar ama onlar da daha henüz hazır değil. Orada da şöyle bir şey belirteceğim. Fornike Şengelya 2 hafta MVP seçilmişti. Bu
Hı
seneye çok
hı.
iyi başladı. O sakatlanmış. Omuz sakatlı. Yaklaşık 2-3 ay parkelerden uzak kalacakmış. Orada da Kanet Farid geldi işte Milutinov sakatlığında. O bakalım ne kadar verimli olacak. Eski bir NBA oyuncusu ama o da yani kariyerinde şu an çok yukarılarda görmüyorum ben kendisini. Avrupa basketbolunda ama size'ıyla iş yapabilir. Ya bildiğimiz klasik CSK.
Hı.
Kötü de oynasa kazanıyor. CSK'nın durumu şu. Yani burada hani çok açmaya germeye gerek yok. Neden? Çünkü kadroyu çok bozmadılar. İşte Mike James gitti, Şivet geldi. Yani CSK'nın ipini çekerse Şivet çeker. Çekmezse de bir klasik CSK modeli görürüz bu sene. İşte playoff'a kalırlar yukarılardan.
Hı.
Hatta Final Four'a bile kalabilirler. O zaman kalamazlarsa sorun. Ama şampiyon olabilecekler mi? CSK şampiyon olmadığı her yıl eksi yazar. O yüzden de Itudis takımı eğer iyi bir yere taşıyamazsa artık ayrılır. Ben geçen sene demiştim Itudis'in ayrılmayacağını düşünüyorum. Hani Mike James gittikten sonra ki nitekim de öyle oldu ama artık bu sene bir orada hava değişimine giderler.
Hı.
Tabii bunları konuşmak için çok erken. CSK zor güç de olsa kazanıyor. Şimdilik sorun yok.
Peki o halde Asmonaka ve Barcelona maçıyla devam edelim. Şaşırtıcı bir maçtı. Yani Asmonaka Barcelona'yı az daha mağlup ediyordu. Pek çok insanı şaşırtmıştır diye düşünüyorum. Zaten Asmonaka genel olarak yani sezon başından beri şaşırtıyor bizi, değil mi?
Ya beni özellikle ben Mike James varsa sonuncu olur demiştim.
Evet.
Monaco kazanla birlikte.
Sonunculuk adayım demiştin
Yani
hatta sezon için.
onlar tabii şey yapmışlar biraz. Nasıl diyeyim o kadroda şimdilik kimyayı yakalamışlar gibi görünüyor. Mike James'in de havası yerinde. O yüzden bir problem yok. Ama ben söylediklerimin hala arkasında sayılırım. Şöyle Mike James bu takımda bir küskünlüğe giderse, herhangi bir moral motivasyon düşüklüğüne giderse bu takımın aurası tamamen paramparça olur. Çünkü ona bağlı bir takım. Hani var önemli oyuncuları var ama Mike James'siz bir şey düşünülemez Monaco. Maç uzatmaya gitti bu arada. Yani zor kazandılarken Barcelona Monaco'yu yenmek için yani varını yoğunu ortaya
Hı.
koymak zorunda kaldı. Burada da tabii ki geri dönüşün en büyük mimarlarından birisi Mike James oldu. Ve ona eşlik eden de Will Thomas vardı. Onu da Zenit'ten hatırlar basketbol severler. Önemli, tecrübeli bir oyuncu. Ama tabii ki yine ne oluyor? Klasik bahsettiğimiz işte az önce Kızılyıldız CSK maçında olduğu gibi. Bu tarz takımların nefesi yetmiyor. Böyle
Hı.
geniş kadrolu, daha tecrübeli takımlara karşı kolay kolay nefesi yetmiyor. Uzatmada kazandı. Müthiş zevkli bir maçtı bu arada.
Evet.
Özellikle Mike James'in o ikinci yarıda gösterdiği performans, arka arkaya gelen sayılar falan. Yani böyle bir alev aldı yani. James izlemesi bazen zevkli bir oyuncu yani ne kadar kızsak da. Yani bu maçı bu yüzden listeye aldık biraz hani zevkli maçlardan ve önemli
Hı.
maçlardan biriydi. Barcelona kazandı. Genel Barcelona'dan bahsedeceksem onlar da CSK gibi 4'te 4 gidiyorlar. Hatta girişte de bahsettik ama zor kazandılar birçok maçı. Hani yani azıcık daha dikkat etmeleri lazım. Performanslarını ileriye taşımaları için biraz daha zamanları var gibi.
Peki üçüncü haftaya geçelim o zaman. Hazırsan Barcelona'nın zor kazandığından bahsetmişken o halde onunla devam edelim. Olympiakos'la karşılaşması. Zaten söylemiştik hani Olympiakos beklentinin daha üstünde başladı sezona diye. Bu da yine uzatmalara giden bir maç ve yalnızca bir sayıyla bitti. Barcelona bir sayı farkla kazanmış oldu. Nasıl değerlendiriyorsun bu maçtaki takımların performanslarını?
Ya Olympiakos zaten harika bir takım yapmış. Hani ne diyecek söz yok. Yine son topta artık mağlup oldu Olympiakos. Yazık oldu. Tek mağlubiyeti bu sene Olympiakos'un. Valla orada gerçekten yani Kostas Sulukas özellikle iyi oynadı Olympiakos açısından bakarsak. Yine Sasha Vezenkov, Shaq Mekicic, Mustafa Fall, Tyler Dorsey hepsi katkı verdi. Takım ya müthiş şey oynuyor zaten Olympiakos. Takım oyunu yani. Birinin ön plana çıkmasından ziyade büyük bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Ben çok zevk alıyorum yani Olympiakos'a. Barış Okas'ı da hakikaten takdir ediyorum yani oynattığı oyunla şimdilik. Sezonun bence en iyi takımı şu an Olympiakos. Hani şeye bakarsak yani beklentiler ve gerçekleşenlere bakarsak Olympiakos hakikaten çok başarılı bir süreç geçiriyor. Ama dediğim gibi Barcelona bu biraz şans yani. Şey gibi de değil. Hani Monaco maçında biraz kalite, kadro derinliği ağır bastıyoruz ama burada artık son top. Yani girdi girmedi. Maalesef öyle bir mağlubiyet. Maalesef diyorum çünkü Olympiakos kazansın isterdim yani. Öyle bir maçtı. Hakikaten Euroleague'deki şu ilk 4 haftanın en zevkli maçlarından biri de bu. Barcelona evet zevkli maçların içinde yer aldı bayağı bu şeyde süreçte.
Peki o halde Unix kazan ve Bayern Münih maçıyla devam edelim. Bayern Münih'ten bahsederken biraz sözünü etmiştin ama geriden geldi Unix kazan bu maçta ama sonuçta Bayern Münih'i mağlup etmeyi başardı. Özellikle Unix kazanın performansı özelinde nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
Ya Unix Kazan çok dengesiz bir takım. Bunu Fenerbahçe'yi konuşurken söyledik. Ben hani çok fazla böyle galibiyet almalarında açıkçası beklemiyordum. Bu hani Bayern Münih'in kötü gidişatından mıdır? Unix'in o günkü formundan mıdır bilmiyorum ama içeride bir maç olsun kazanmayı başardılar. Geriden geldiler evet ama öyle tarihi bir farktan dönmediler. Yine de hani Bayern Münih karşısında geriye düşüp maç çevirmek kazan için içeride de en azından bir maç kazanmak yeni geldikleri Euroleague'de moral olmuştu. Yani bu açıdan önemli bir maçtı bu. Orada da Hezonja öne çıkmıştı. Bir de Lorenzo Brown ve Ija Cannon iyi oynamıştı. Onlar oynayınca zaten Unix kazanabilme potansiyeline sahip. Bu 3 kısası. Hezonja'yı da kısa sayarsak işte 3 numara. Zaten atacak isimler onlar. Bu isimler atmaya başladığı zaman yani tanıyoruz hepsini. Atıyorlar yani. Ama bir atamadılar mı? Kazan 41 sayı. Yani öyle bir takım. Bayern Münih'i de buradan şu son günlerin ünlü repliğiyle şey yapıyorum. MasterChef izleyenler var mı bilmiyorum da. Mehmet Şef'in iyi günler şeyiyle. Hani tam öyle bir takım oldu Bayern Münih. Yani iyi günler şey Trinkieri. 4'te 0. Bakalım nasıl
Evet.
çözecekler.
Yani ben Trinkieri'ye güveniyorum aslında bir nebze ama tabii
Kadro
zaman gösterecek. Tabii
kötü kadro.
kadro. Yani Trinkieri ne kadar iyi olursa olsun kadro ortada dediğin gibi. Peki ikinci haftaya geçebiliriz. İkinci haftada özellikle Kızıl Yıldız'ın koçu Radonjić haftanın koçu seçildi. Neden? Maccabi deplasmanda 12 sayı farkla yendi Kızıl Yıldız. Bu öne çıkan maçlardan biri olarak değerlendirilebilir. Ne düşünüyorsun? Özellikle haftanın koçu seçilmesi bakımından Radonjić için.
Dejan Radonjić hocadır. Ben bunu hep söylerim. Fenerbahçe'ye yenildikleri maçta da bundan bahsetmiştim. Hani aramızda konuşurken. Radonjić hocadır. Yıllardır Kızılyıldız'da gerek imkanlar azken, gerek şimdiki gibi biraz daha rahatken her koşulda takımın arkasında durdu. Fark da yedi, fark da attı. Kötü günlerde geldi, iyi günlerde geldi. Radonjić çizgisini hiç bozmadı. Oynattığı bir sistem var. Kendisini çok takdir ediyorum. Yine yani son sıralardaki adaylarımdan biri olsa da Kızıl Yıldız. O biraz kadroyla alakalı. Radonjić de değil. Orada büyük bir işe imza attılar. Hatta ilk hafta zaten Fenerbahçe karşısında bunun sinyallerini vermişti Kızıl Yıldız. Az daha yine maçı kazanma noktasına getirmişlerdi. Gittiler daha dengesiz bir takım olan Maccabi'yi mağlup ettiler. Maccabi'den beklentim çoktu bu sene. Ama onlar da Fenerbahçe'den hatta biraz daha fazla dengesiz gidiyorlar. Bir maç iyiler, bir maç kötüler. Burada Kızıl Yıldız'a fena yakalandılar ve İsrail'de hakikaten farklı mağlup oldular. Çok zevkli bir maçtı.
Kesinlikle. Peki ikinci haftanın yine güzel maçlarından Olympiakos ve Real Madrid. Yine sezonun yani şampiyon adaylarından Real Madrid'e yenilgiye uğratan bir takım oldu Olympiakos. 74'e 68 bitti maç. Nasıl değerlendiriyorsun? Burada yine seyir zevki iyi maçlardandı.
Ya şimdi benim şampiyonluk adayım Real Madrid bir maç kaybetti 4 maç içinden. O da Olympiakos deplasmanında. Helal hoş olsun Olympiakos'a. Yenilsin yani Real Madrid. Bu yani çok iyi bir maçtı. Hakikaten bu da sezonun şu ana kadarki en iyi maçlarından biriydi. Olympiakos hiç geri adım atmadı yalnız bu maçta. Hep yani neredeyse önde gitmeyi başardı. İkinci çeyrek bir Real Madrid ufak öndeydi. Valla 68 sayıda tutuyorsanız Real Madrid'i bu zaten başarıdır. Bir de üstüne kazanıyorsunuz. Bu zaten ekstra bir başarı.
Kesinlikle.
Hani hem atıyorsunuz hem Real Madrid'i aşağı tutuyorsunuz. Yani ne diyeyim, Olympiakos hakikaten az önce de konuştuk. Müthiş bir oyun oynuyor. Ya bu Real Madrid'de bir şey kaybettirmez. Biraz şey oldu tabii. Hani böyle zorlu bir deplasmanda bir test maçıydı ama sezon başı da. Hoca Lasso gerekli şeyleri, dersleri çıkarmıştır buradan diye düşünüyorum. Çok tecrübeli bir hoca çünkü.
Evet, gerçekten o da kurt denilebilecek yani şeylerden,
Tabii.
hocalardan.
Öyle bir durum var. Ya Kurt Hoca demişken, bu arada biz hakikaten program çekemediğimiz için çok zaman da girdi araya. Bazı detaylar atlanıyor da. Yani Avrupa basketbolunun bence en Kurt Hocalarından bir tanesi, en önemli figürlerinden biri Dušan Ivković hayatını kaybetti bu
Aa,
arada bu
evet.
süreçte.
Hatta o yüzden sezonun ilk haftasında maçlardan önce hep saygı duruşunda
Yani
bulunuldu.
tabii ki yani şu hani şimdi belki yeni basketbolla ilgilenenler, gençler Ivković'i çok tanımayacaklardır. Onu ancak şeyle hatırlayabilirler. Hani 2010 Dünya Kupası'nda Türkiye-Sırbistan maçında Sırbistan'ın hocasıydı. O önemli maçta, yarı final maçında. Hani oradan anımsarlar ama normalde Sırp basketbolunun en ekol hocalarından biri de Obradovic, şu an hani buradaysa mesela. Onun hocası Ivković'tir. Hatta babası gibi sevdiği biri, öyle ilişkileri olan biridir. Yani öyle de önemli. Ülkemizde de Anadolu Efes'i çalıştırmıştı. Yani 2 sezon. Gerçekten çok harika bir figürdü. Hem gerek tavırlarıyla gerek de basketbola olan hani katkısıyla ona da buradan anıyoruz. Gerçekten
Evet.
üzücü bir kayıp oldu. Yani bunu araya girdim ama şeyden bahsediyordu. Lasso, Kurt Hoca. O gerekli dersleri çıkarmıştır. Böyle mağlubiyetler olacaksa da sezon başında olsun Real Madrid açısından. O yüzden hani seyir zevki yüksekti. Ben hatta şey diyordum. Şimdi Olympiakos'un böyle başlayacağını düşünmediğimizden, bu Euroleague'in yeni bir şeyi var artık. Hani böyle bazı maçları işte şey yapıyor, birkaç hafta önceden böyle nasıl diyeyim, lansman yapıyor maç aralarında. Dikkat etmiştir izleyenler. İşte şey vardı ilk haftadan. Aynen Olympiakos Real Madrid maçının reklamı çıkıyordu sürekli. Ben diyordum ki yani niye bu maçı bu kadar hani öne çıkarıyorlar? Tam Olympiakos isimli bir takım da acaba diyorum, hani o yüzden mi böyle parlatıyorlar? Yok, hakikaten Olympiakos bu sene canavar gibi takım olmuş. Maçta çok iyiydi yani.
Evet, o zaman hemen ilk haftaya gelelim. Olympiakos'tan bahsederken Baskonya 25 sayıyla mağlup ettiklerini ilk hafta söylemiştin zaten. Bu karşılaşma özelinde konuşalım peki. Nasıl bir karşılaşma oldu?
Baskonya'yı sağdan sildi Olympiakos.
Baskonya'nın toparlar mı? Ne diyorsun?
Baskonya zaten toparladı. Hani bir nebze de olsa yani o mağlubiyetten sonra. Baskonya böyle gider. Baskonya'nın da kalitesi belli. Onlar da hani orta sıralarda olmayı hedefleyecekler bu sene. Bu sene iddialı takımlar var. İlk 8 biraz hayalcilik olur Baskonya açısından. Onu da
Evet,
öyle
işte
kısaca
geçen sene
geçmiş olayım.
kaçırmayacaklardı.
Ya orada da Kurt hocalardan biri var.
Evet.
Ama
Benim çok sevdiğim bir hoca.
ya ama tabii kadro kalitesi her şeyi değiştiriyor. Wade Baldwin'in sırtında bu sezon geçmez demiştim ben Baskonya için. Öyle de oluyor. Artık idare edecekler. Yani hani şey diyeyim, Baskonya bu sene zaman zaman bahsedeceğiz tabii, böyle iyi maçlar çıkardıkça, önemli performanslar gösterdikçe, ama adını geçen seneki kadar sık anacağımız bir takım olmayacak gibi geliyor bana.
Evet, öyle gibi görünüyor maalesef. Peki, Milano ve CSKA Moskova maçına bakalım yine ilk hafta. Milano kendi evinde CSKA'yı yendi. Bayağı coşkulu bir seyirci kitlesi vardı bu arada. Hani ilk hafta, bir de sezonun ilk haftasındaki maçtan olunca biz de heyecanlandık izlerken. Bu maç nasıldı sence, performanslar?
Süperdi. O da sezonun işte iki tane iyi maçtan bahsetmiştim. Ya illa ki başka maçlar da vardı. Bu da en iyilerden bir tanesiydi. Çünkü iki takım da şampiyonluk parolasıyla girdi. Orada da Ettore Messina Itudis'i mağlup etmeyi başardı. CSKA maçın bir bölümünde önde gidiyordu. Ya Milano zorlanıyordu hakikaten. Ama sonunda Milano CSKA'yı çözdü. Çünkü hakikaten yani Milano öyle bir transferler yaptı ki, öyle bir bütçe var ki takımda. CSKA'dan bile daha derin bir kadro oluşturmuşlar yani. Pozisyon pozisyon baktığımızda daha üstündüler yani maçta. Bu da galibiyeti getirdi hakikaten.
Armani
Yani
Milan.
Sergio Rodriguez de hakikaten iyi oynadı o maçta. Ekstra bir parantez açarsak. Aynen, Armani'nin desteği Milan'da hissediliyor. Zaten hani Ettore Messina'yı başa getirerek bunu göstermişler de, Ettore Messina yani tabiri caizse öyle boş bir projenin üstüne gelecek bir hoca değil. Ne kadar ciddi olduklarını göstermişler. İtalya'da bu arada basketbola yatırımlar artıyor. Yani bir süre sorun yaşamışlardı İtalyanlar. Aslında baktığımız zaman 2000'lerin başında 90'larda İtalyanlar rüzgar gibi esen bir hani basketbol ülkesiydi İtalya. Ha, futbol da öyleydi mesela, ama o İtalya'daki ekonomik parametrelerin problem çıkarması bayağı bir sekteye uğrattı hem futbolu, Serie A'yı hem basketbolu, ama şimdi tekrar iki tarafta da yatırımlar güçleniyor. Ya bu basketbol adına da iyi bir gelişme. Milan'ın da bu iş rekabetçi ortamda bulunması çok hoş. Onlar da hakikaten Final Four'un bence en büyük adaylarından biri, şampiyonluğunda öyle.
Tamam. Birinci haftanın son şeyine bir bakalım. Yani Monaco ve Panathinaikos. İyi başladılar haftaya, değil mi? Monaco'da, Panathinaikos'ta. Nasıl
Ya
değerlendiriyorsun?
o şöyle, niye aldık bu maçı? EuroLeague'in ilk hava atışı bu maçta oldu. Ve Monaco hakikaten beklentilerden fazla bir şey göstererek performans. Panathinaikos'u gerçekten yok etti yani. Ben Panathinaikos'u bu kadar kötü bekliyordum, ama bu kadar kötü. Monaco'yu bu kadar iyi beklemiyordum. O da beni şaşırtan maçlardan biri olmuştu. Ve ilk hava atışı yapıldı. Sezon başladı. Hepimiz de coşkuyla o günden beri takip etmeye başladık EuroLeague'i. Gerçekten bence şöyle adil olmalıyım. Yani geçen sene Efes şampiyon oldu. Bizim için çok daha iyi bir sezondu, Türk basketbol severler. Ama bu sezon bence çok daha güzel başladı ya, rekabet açısından. Seyirci falan da var şimdi. Ve çok daha iddialı takımlar var. Çünkü Efes geçen sene nispeten böyle domine ettiği için yarım kalan sezonu da domine etmişti Efes normal. Artık bazı şampiyonluk iddiası taşıyan takımlar, hani kökenlerinde yani şampiyonluk yatan takımlar, artık de buna bir dur demek için bayağı yatırım da yaptılar. O yüzden de daha zevkli bir lig seyrediyoruz bu sene.
Evet, katılıyorum
Çıtayı da
kesinlikle.
buraya çeken Anadolu Efes'tir yalnız. Hani
Peki Buğra, çok teşekkür ederim. Valla özlemişiz biz de, değil mi? Böyle Euroleague ile ilgili konuşmayı. Tekrar söyleyelim seyircilerimize. Umarız arayı bir daha bu kadar açmayız. Çünkü biz de özlüyoruz gerçekten podcast çekmeyi. Burada böyle sohbet etmeyi. Teşekkürler değerlendirmelerin için.
ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek?
Kendinize iyi bakın sevgili dinleyicilerimiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Biz de Europos'ta bizle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Umarım daha sık Pelin'in dediği gibi bölümler yüklemeye gayret göstereceğiz. Ve sizleri bu kadar yalnız bırakmayacağız bir daha diyelim. Hoşça kalın. Keyifli dinlemeler. Thank you.